3. ayrım. Sayfa 24. Boşnak asıllı ailesi 1924'te Karadağ bölgesinde bir köyden göçmen olarak Türkiye'ye geldiğinde 5 yaşındaydı İbrahim. Aile erkekleri Balya'da bakır madenlerinde bir süre çalıştıktan sonra Güzelsu'ya gelmişler. Mübadelede kendilerine verilen Rumlardan kalma ahşap bir evde koyu bir yoksulluk içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlardı. Bu ortamda büyümüştü İbrahim. Okulu 7 yılda bitirmiş, arabacılık yapan babası erken ölünce henüz yeni yetmelik çağında bakkal çıraklığı, lağımcılık, simitçilik ve ne bulduysa bir sürü işte çalışmıştı. Yıllarca kışın bile yalın ayak ya da takunyalarla gezmiş, okula da öyle gitmişti. Yokluğun, yoksulluğun ne demek olduğunu bilmemekti suçlardı çocuklarını sık sık. 15 yaşına kadar portakalı zengin manavlarında görmüş, tadını bilmemişti. Bir kilo buğday, bir somun ekmek için eşkıyanın kıtır kıtır adam kestiği, turp otu, lahana, zeytin ve zeytinyağı ile besledikleri, anasının babasından kalma donlarına yama üstüne yama vurduğu, lağımların evlerden büyük kepçelerle toplandığı o yıllarda bitlenmiş, uyuz olmuş, ısmalara tutunmuş ama ölmemek için direnmişti. Ateşler içinde titrerken buğday tarlalarında elinde boktan bir sopayla it uğursuz beklemişti. Sonra halasının anlattığına göre 17'sinde barbut atmayı, ucuz sarapla kafa bulmayı, üstünde hem görünür hem görünmez bıçak taşıyıp fırlatmayı, kostak yürüyüp yan bakana kafa tutmayı, küfrü, sokak argosunu, yumruk atıp kol kırmayı öğrenmiş, 1,90'lık boyu, fındık renkli fıldır fıldır gözleri ve kalın, tok, bargan sesiyle en hızlı kaba dayıları ürkütür olmuştu. 1939'da askere alınmıştı. Trakya'da 2. Dünya Savaşı boyunca 5 yıl süren askerliği sırasında kaçak tütün ve ordu için kestiği ağaçlardan bir kısmını çalıp satmış, harçlığını, barut parasını çıkarmıştı. Askerden, nasıl askerlikse, her türlü gençlik hevesini yaşayıp tüketmiş ve hayatın her türlü pisliğini, kalleşliğini görüp tanımış bir adam olarak döndüğünde göz koyduğu bir kızla evlenmek istemiş ama belalı olduğu, eli üç tutmadığı gerekçesiyle geri çevrilmişti. Otobüs şoförü bir arkadaşıyla birlikte kız kaçırma girişimi ise başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Otobüs hareket etmeye kalmadan kız arka kapıdan atlayıp kaçmıştı çünkü. İçeride 2 ay yatıp çıktıktan sonra durulmuştu İbrahim. Anasının ayva çukurunda 30 dönümlük tarlasına kardeşi Seyfettin'le birlikte buğday, arpa, mısır ekmeye girişmişlerdi. Dönümlerce toprağı öküzlerle sürmüş, geleneksel yöntemlerle ırgat gibi çalışmışlardı. Asıl çalışan İbrahim'di aslında. Kardeşini hem sever hem de güçsüzlüğünden, sinikliğinden ötürü hor görürdü. Sonraki 2 yıl içerisinde 2 kardeş kısa aralarla evlenmişler ve toprağa bölüşmüşlerdi. İbrahim toprağa inanmıştı. Hayatta hiçbir şeye, Allah'a bile inanmadığı kadar. Toprak insanı karı gibi aldatmazdı. Kendini toprağa adayıp, onu ellerinle okşayıp gönendirirsen, bağrını yarıp terinle doyurursan, olmadı onunla düşmanınmış gibi boğuşursan, o da sana senin ona verdiğinin 100 katını, ne 100'ü, 1000 katını verirdi. 1945'te önce yarıcı olarak ya da bahçe kiralayarak mevsim sebzeleri yetiştirmeye başlamıştı. Tek atlı arabasına yüklediği ürününü semti ve yakın kasabaların pazarlarını dolaşarak bağıra bağıra satmış, topraklarını ve işini büyüttükçe meyve ve sebzeleri önce pazarcılara, daha sonra yakın kent hallerine toptan, kamyon yüküyle vermeye başlamıştı. İlhan babasının o yıllarda İstanbul, İzmir, gazinoma barlarında karşılaştığı bol para harcayan Adanalı tüccarlardan çok etkilendiğini, onlara özendiğini biliyordu. Zengin olmak, yoksulluk ve ezilmişliğini azar azar genişlettiği topraklarında görülmemiş bir çalışkanlıkla işleyerek yenmek istiyordu. Daha önce bölgede yetiştirilmeyen birçok sebze ve meyve türünü ilk kez o denemiş, coğrafyaya kafa tutarak kendisine gülenleri şaşırtmıştı. İnatçı, yaratıcı ve girişkendi. Öte yandan Demokrat Parti iktidarı dönemiydi ve ülkeye ilk traktörler, tarım araçları gelmeye başlamıştı. Yeni salatalık domates fidelerini, tüysüz şeftali, İtalyan eriği ve özellikle mandalina fidanlarını tutturmayı ilk başaran oydu kasabada. Bodrum'dan getirdiği ilk 1000 mandalina fidanı kuruduğunda çok üzülmüş ama yılmamış, ertesi yıl Rize mandalinasını Satsuma ile aşılayıp ilk ürününü almayı başarmıştı. Geniş, verimli bahçelere sahip, hasat zamanları yanında 200'e yakın işçi çalıştıran, büyük kentlere konserve ve salça fabrikalarına dolu kamyonlar gönderen, yakın çevredeki Askeri birlik, yatılı okul, hastane ihalelerine girip sebze meyve gereksinimlerini karşılayan büyük bir üretici durumuna gelmesi 15 yılını almıştı İbrahim'in. Seçim zamanları gelenleri karşılayıp ağırlayanlar arasında o da vardı artık. Hem kasaba halkı hem de yönetimde önemsenen hatırı sayılır esnaftan biri olmuştu. Yönetime bağlıydı. Daha sonra Demokrat Parti yöneticileri asılarak idam edildiklerinde çok acı çekmiş, isyan etmişti. Kasabada askerlik şube başkanı, hastane başhekimi, savcı yardımcısı gibi önemli dostlar edinmişti. Onlarla birlikte şehir kulüplerinde içki ve oyun masalarına oturuyor, rakı muhabbetlerini pek seviyordu. Her gece bir küçük, muhabbet iyiyse büyüğe yakın şişeyi devirirdi. Doktor Bedir en yakın dostuydu. İçki içmeden ameliyata giremediği söylenen bu genel cerrahın sohbetinden özellikle hoşlanırdı. Ama yetişme çağındaki arkadaşlarından pek uzaklaşmış değildi. Gözleri görmediği için kadınların kına gecesi eğlencelerinin tek erkek çalgıcısı olma onurunu kazanmış olan Udi Kör Salih, Üç Karılı, ünlü koyun tüccarı Nalbant Kadir, Peynirci Hüsnü'nün, Apo, Celep Abidin ve Altı Parmaklı, Altı Ahmet'le bozulmaz kabadayılık ilişkilerini sürdürüyordu. İlhan bazen babasının çift kişilikli olduğunu düşünürdü. Dört göz binbaşı ile başka biriydi, Nalbant'la başka çünkü. Okumuş insanlara saygı duymakla birlikte kendisine tepeden bakmaları içgüdüsel bir korunma duygusuyla hor görür, üstünlük taslamaya kalkışanlara ise alaylı ama zehirli bir nefretle bakardı. İlhan'ın çocukluk ve ilk gençlik yıllarına denk gelen bu süre içinde babası Uzun İbrahim, Boşnak İbrahim Ağalığa yükselmişti kısacası. Ama gene de pek değişmemişti hayatları. İlhan onun için, kimin için, ne için bu kadar çalıştığını anlayamıyordu. Kasabanın biraz dışındaki bahçelerden birinin kıyısına yığma tuğlalardan yapılmış, alt kat odaları arkasındaki sundurmalı geniş hayata açılan iki katlı bir kasaba evine taşınmışlardı ve orta halli insanlar gibi yaşıyorlardı. Kazanılan para yeni topraklara yatırılıyor, daha rahat, daha uygar ve iyi yaşama görgüsünün eksikliği yüzünden olmalı, gündelik hayat, aynı soba, aynı minderlik, aynı hamamlık, aynı yer yatakları ve aynı soğuk rüzgarlı mutfakta değişmez biçimde sürüp gidiyordu. Gerçi beklenmedik zamanlarda eve iki kişilik pirinç bir karyola, yeni bir radyo ya da bazen hiç kullanılmayan elektrik süpürgesi benzeri eşyalar geldiği oluyordu. Ama annesinin zafer kazanmış gibi parıldayan yüzünden bunların gereklilikten çok o ikisinin arasında ne olduğu bilinmeyen alacak verecek hesabının sıkı bir pazarlıkla bağlanmış ürünleri olduğu kolayca anlaşılıyordu. Yiyecek boldu. Kışın yemekler oturma odasındaki kuzinenin üstünde pişerdi. Orada yenilip içilir, oturulur, ders çalışılır. Sonra o demir gibi soğuk yatak odalarına yatmaya çıkılırdı. Çocuklar henüz uykuya dalmadan bazen de uykularının içinde kapılarının çarpıldığını, ardından da babasının tok sesini, kahkaha ya da küfürlerini duyarak onun eve geldiğini anlarlardı. Sık sık ortadan kaybolur, 2-3 gün görünmezdi ağa. Hiç kimseye, karısına bile gittiği yeri haber vermek, ne zaman döneceğini söylemek, yaptığı herhangi bir şey için hesap vermek zorunluluğu duymazdı. Sormak, surat asmak ya da dırdır etmek de kimsenin haddi değildi kuşkusuz. İşi vardı, iş yapıyordu. Gelince hoş geliyordu, giderken de güle güle. Hepsi bu. Çocukluğunun yazlarını hatırladı İlhan. Yitirdiklerinin ve sonradan bulduklarının çok öncesindeki o güzel yazları. Neredeyse bahçeye taşınmış oluyorlardı ilk sıcaklar başlar başlamaz. Dört çocuk, kendisinden 2 yaş küçük Armağan, onun 2 yaş küçüğü Gülcan ve sonradan İlhan 10 yaşındayken doğan kazayla olma küçük Bertan. Her yanları yara bene ve sivrisinek ısırıklarıyla lekeli, bütün gün bahçede ya da yemişliklerde, toprağın, samanların, suların içinde yuvarlanıyor, ağaçlara tırmanıp top koşturuyorlar, kurtlarını döküp rahatlıyorlardı. Okul arkadaşlarıyla futbol oynamak, denize girmek ve dağlara vurmak içinse evden kaçmak gerekiyordu. Bu tür serüvenlerin zamanında evde olunmazsa babanın tatlı sert azarlarıyla ya da duruma göre kabalara bir iki sopa, kulak ve saç çekme gibi cezalarla sona ermesi ise kaçınılmazdı. Baba geç gelse bile anne kaşla göz arası ona olan biteni anlatıyordu çünkü. Baba eve erken geldiği akşamlarda bahçedeki fıskiyeli havuzun başındaki masaya kurulup suda soğumuş karpuzu kesiyordu ilk iş olarak. Demlenme saati böylece başlıyor. Anne çocukları ayak altından kovalayarak sevecen bir hamaratlıkla kocasına çabucak cacıklar, kızartmalar yapıp koşturuyor, rakısını doldurup karşısına oturuyor. Bazen ısrar ederse yüzünü buruşturarak bir iki kadeh içtiği bile oluyordu onunla. Kür delici asker faslı, gece sefalarının çingene pembeleri, sardunyaların çılgın kırmızıları arasında gezinip dururken İzmir'in içinde vurdular beni. Bir küçük bir şeyi bitirmiş oluyordu baba. O sıra saat tam 8'de açan melisalar baygın kokularını yaz akşamının alaca maviliğine salıyor, 19 haberleri bitiyor, yurttan sesler kurosu programına başlıyordu. Türküleri dinlerken göz kapakları ağırlaşan baba kalkıp duvar dibindeki tahta sedire uzanıyordu. Bazen yattığı yerden köyleşen gökyüzüne danteller dokuyan dut ağacına bakarak şöyle diyordu karısına. Küçük Halil'in oğlu değirmenin ortasındaki tarlayı satıyormuş. İpoteği ödeyememiş. Karısı sessiz bekliyordu. Sıkı pazarlık ettim. Kapora verdim. Sen bilirsin, senin işlerin. Haydi nazlanma. Sana aldım be. İyi, beni oraya göversin artık. Gömerim ya. Sende bu inat varken memnun olmadın mı? Ha benim ha senin ne olacak? Hepsi senin değil mi? Bir karış toprağım yok diyordun ya hani. Tapuda adın yazılsın diye şey ediyordun. Yazılsın bana ne faydası var? Bilmiyorum artık ne faydası var. Sinirleniyordu baba. Neyi bilmiyorsun? Eşek gibi biliyorsun. Tansiyon yapma, tamam mı? Çok iyi yapmışsın. Ha öyle konuş. Çocuklar diyecekler ki anamızdan kaldı. Toprağa ne yapacaklar? Okusunlar. Köylü kalacaklarına efendi. Bey olsunlar. Susardı baba. Armağana ilişirdi gözü sonra. Gel lan buraya kerhaneci. Ne yaptın lan bugün? O bisikleti deri gibi sürüyormuşsun araba yolunda. Sıçacağım şarkına bak. Kıracağım bacaklarını ha. Git yat hadi. Ailesine gösterebildiği ilgi ve yakınlık bu kadardı. Çocukların ancak sertlikle, gerekirse dayakla, kamçı gibi esnek, söğüt dalından bir dayak sopası vardı. Şımarmadan adam olabileceklerine inanırdı. İlhan babasının bir bitkiye gösterdiği ilgi ve özeni nasıl olup da çocuklarından esirgediğini akıl erdirememişti hiçbir zaman. Bahçeden kopardığı ilk domatesi koklayıp okşarken, tozunu silip parlatırken mutlu, yumuşacık gülümser, ağaçlarıyla konuşurdu. Ama evde ürkütücüydü. Herhalde sevme enerjisini tüketmiş oluyordu eve geldiğinde. Çocuklarına verecek iyi, doğru, güzel bir şey bulamıyordu ya da kendinde. Geri kalmış, eskimiş, değiştiremediği değerlerinden farklı olarak gizli bir aşağılık duygusuyla kendi başlarına bırakıyordu onları. Hiç değilse zarar görmesinler de yollarını kendileri bulsunlar diye. Acısı ama ürkütücü tavrının en iyimser yorumuydu bu. İlhan en yoksul, en sıradan insanların çocuklarını gösterdikleri sıcak sevgiyle nasıl iyiye özendirip yönlendirdiklerini görmüştü ondan. Oysa babası bir Şubat akşamı oğlunu annesinin öldüğünü incelikle söyleyerek onu kucaklayıp avutacak cesareti bile gösterememişti. Bırakmıştı İlhan gidip annesinin şişmiş cesedini kendisi görsün. Bunu hiç bağışlayamadı. Biraz uyuyabilseydi yastığı düzeltip boynuna yerleştirdi. Uzun bir gün olacaktı önündeki. Uzun bir gece. Ama garip bir rüya. Onu dönmek istemediği geçmiş yıllara götürmüş, uzun bellek yolculuğu uykusunu darmadağın etmişti. Rüyası garipti gerçekten. Çünkü kendi yorumunu içinde taşıyor gibiydi. Belki de arada bir olduğu gibi. Gördüğü düşü aynı zamanda yorumlamaya çalışmıştı uykusunda. Peki ama neydi o korkunç görüntüler? Yoksa bir iki büyük depremin korkunç, yürek paralayıcı görüntülerinden mi etkilenmişti? Ama binalar yerli yerindeydi rüyasında. Yıkıntı, ceset filan da yoktu ortalıkta. Artıklar vardı, şölen artıkları. Bir de kuru bitkiler, karanlık pencereler, şölen. Ah evet, bu gece bir de şenlik vardı otelde. Oğlunun 1. yaşını doldurmasını kutlayacaklardı. Yoksa bu şenliğin sonu kötü bitecek, yeni bir deprem mi olacaktı? Ne ilgisi var diye sinirlendi. Nereden çıkartıyorsun bunu şimdi? Jeologlar bu bölgede böyle bir olasılıktan söz etmiyorlar. Ayrıca çok sağlam benim otelim. Rüyayı biçimleyen kaygı neydi öyleyse? Uykusuna giren hangi olumsuzluğun gölgesiydi? Hadi canım, yoktu öyle bir şey. Dönüp yeniden rengi nura baktı. Onu uyandırıp rüyasını anlatmak ve avutulmak için yoğun bir istek duydu. Ama çok geç yatmışlardı ve kız çok derin uyuyordu. Somurtacaktı uyandırırsa. Üstelik anlamsız bulacaktı bu rüyayı. Hafifseyip alay edecekti. Rüyalara, fallara, gizemli güçlere inanmıyordu çünkü. Bu kadar genç ve yaşıtlarının çoğu bu tür maskaralıklara meraklı olduğu halde Renginur, somut şeylere, gerçeğe inananlara yatkındı. Bunun uzantısı olarak aşktan çok sevgi ve cinselliği, duygusallıktan çok maddeyi önemsiyordu. Çok şaşırtıyordu onun bu akılcı yanı İlhan'ı. Bu yüzden olmalı. Kendisi için hem çok tanıdık hem de hala bütünüyle keşfedilip ele geçirilmemiş bir ülkeydi genç kadın. İlk aşkı gibi tıpkı. Annesinin ölümünden sonraki yıl lise sonda kimya öğretmenine aşık olmuştu İlhan. Ufak tefek, biblo gibi. Esmer, soluk tenli, gözlerinin çerçevesi mor halkalı, kendinden 7 yaş büyük bir kadındı öğretmen. Ama İlhan'ın gece ve gündüz dişlerinde en özgün arzulu kadın imgesi olarak yer aldı. Yumuşacık öpüşleri, koyu hilyalı gözleri ve sımsıkı baldırlarıyla cinselliğin taşkın hazlarını tattırdı ona. Bastırılmış yeni yetme erkek arzularının açık saçık bayağı sözcüklerle dile getirildiği, cinsel eylemin en kaba, en hoyrat ve kıyıcı tanımlarla kulaklarda patladığı yatakhanelerin kör gece lambalarında gizlenerek bütün ruhuyla sevişti onunla. Tuvalet kapılarına dayanarak, kaya kovuklarına ve sebze bahçelerindeki mısırların dibinde kendi özünden durmadan yenilip ürettiği döl sütü ellerinden parmaklarının arasından akıp giderken hayatın büyük, doymak bilmez, kaçınılmaz açmazını kavradı. Sonra yavaşça erkek olmanın gizli acısını, taşınması zor yükünü ve derin ayıbını iyice tanıdı. Ve bütün bunları acıklı gülünç ya da kaba saba bir üstünlük yaldızıyla boyanmış erkeklik maskesiyle değil, incelik ve ustalıkla taşımaya gayret etti. İlk aşkların ne derin izler bıraktığını erkekler kendileri de pek fark etmiyorlardı. Hem beden hem ruh olarak insanı alt üst eden o zorlu sevme arzusunun cinselliğin ilk güçlü ölümcül heyecanlarıyla sarmalanmış o özgürleştirici tutku ve patlamanın erkekliğin her türlü deneyimini ve sonradan dünyayla kurduğu bütün ilişkilerin çekirdeğini içinde taşıdığını kimse yadsıyamazdı oysa. Aşkın yöneldiği canlıya, o aşk nesnesine hiç dokunulmamış olsa bile. Kalkıp banyoya giderek işedi. Rahatlamış kendine baktı lavabonun kocaman aynasında. Ama pek iyi göremiyordu. Geceki sarhoşluğundan ayılamamış gibi kafası sersemdi hala. Elleriyle mermer tezgaha abanıp yüzünü aynaya iyice yaklaştırdı. Yorgundu. Yüz çizgileri çoğalmıştı. Gece az ve deliksiz uyumuştu. Biraz daha uyuyabilseydi keşke. Ama olmuyordu. Gitgide kısalıyordu uykusu. Uyuyup kalırsa hayatı bir yılın güzelliği kaçıracakmış gibi telaşla erkenden uyanıyordu sabahları. Başkalarına o donuk gözlü, soğuk yüzlü heykellere, o nankör köpeklere göre yaş dönümü bunalımı içindeydi. Ne yaptığını bilmiyordu. Aslında her şeyden ele tek çekme, ağır başlı düzen içinde yaşama erişmişti artık. Doğaya boyun eğmeli, yaşlandığını kabullenip hayattan koparak kendi içine kapanmalıydı. Çok çalışması gereksizdi. Hem yeterince parası vardı, hem de isterse uzaktan kumandayla yönetebilirdi işlerini. Çocuğu yaşında bir kıza tutulmak da hem yersiz hem tehlikeliydi. Revan'a dönmeli, kurulu düzene bağlılığını sunup pişmanlık göstererek onun evlerini yeniden döşemesine yardımcı olmalıydı. Kendisine her zaman destek olmuş yakınlarına, sevdiklerine zaman ayırmalı. Revan'ı ve tabii Fikran'ı da görmediği ülkelere, örneğin Çin ya da Kuzey Kutbu'na götürmeliydi. Her şey ne kadar kolay, güzel olacaktı o zaman. Çanak, çömlek, abuk subuk kumaş parçaları, ayakkabılar ve daha aklı gelmedik bilmem nelerle dolu alışveriş torbalarıyla arkalarından koşturacaktı o karıların. Ama isterse onları gidiş dönüş iki bilet alıp kendisi sakin, güvenli ve rahat bir yere çekilip keyfine bakabilir, yaşıtlarıyla içki içip çene çalarak, briç veya golf oynayarak ya da yormadığı filmleri izleyerek vakit geçirebilirdi. Arada bir, o kadar meraklıysa canının çektiği bir kadına gitmesine de ses çıkaran olmazdı. Gitsin gelsin, kim engel olacak? Ama evini, karısını, baldızını bilsin.